Anna Karenina, Tolstoy.
Ayrım 74.
Büyüyünce kendisinin de bütün nişanları, hatta yeni icat edilecek ve sen Andrei nişanından bile daha büyük olacak nişanları alacağını düşünüyordu. Yeni bir nişan çıkarılır çıkarılmaz hemen onu almaya layık olacaktı. Bu düşüncelerle zaman geçiverdi. Öğretmen geldiğinde ders hazır değildi. Öğretmen hem bundan hoşnut olmadı hem de üzüldü. Servoja'nın canı sıkıldı. Ama yine de kendini suçlu görmüyordu. Ne yaparsa yapsın ders aklına girmiyordu. Öğretmen açıklarken anlamış görünüyor, anladığını sanıyordu. Ama yalnız kalır kalmaz falanca sözcüğün neden zarf olduğunu anlaması, bunu anımsaması olanaksızlaşıyordu. Ama yine de öğretmenin üzdüğü için üzülüyordu. Öğretmenin kitaptan sessizce bir şey aramasından yararlanarak sordu. Michel Ivanoviç, sizin yaş gününüz ne zaman?
Dersinizi düşünseniz daha iyi edersiniz. Mantıklı biri için yaş gününün ne önemi vardır ki? Çalışmakla geçirilmesi gereken öteki günler gibi bir gündür bu da.
Serioja öğretmenine dikkatle baktı. Seyrek sakalını, gözlüklerini inceledi. Ve öyle derin düşüncelere daldı ki öğretmeninin açıklamalarını duymadı. Öğretmeninin kendi sözlerine bile inanmadığını, kullandığı ses tonunun bile bunun olanaksız olduğunu kanıtladığını hissediyordu.
Peki ama neden tümü de hep sıkıcı, en gereksiz şeyleri söylemek için birbirleriyle anlaşırlar? Bu adam neden bana itici geliyor, neden sevmiyor beni diye düşünüyor, yanıtını bulamıyordu. Öğretmeninin dersinden sonra babasının dersine geldi sıra.
Serioja sıraya dayanmış onu beklerken çakısıyla oynuyor ve yeni düşüncelere dalıyordu. En sevdiği işlerden biri gezintileri sırasında annesini aramaktı. Genel olarak ölüme babasının ve Kontes Lidia Ivanovna'nın doğrulamasına karşın özellikle de annesinin ölümüne inanmıyordu. Bu yüzden annesinin ölmüş olduğu söylenmiş olsa bile gezinirken onu arıyordu. Gösterişli, zarif ve esmer bir kadına rastladı mı yüreği sevgiyle öylesine kabarıyordu ki soluğu kesiliyor gibi oluyor, gözleri yaşarıyor ve kadının yanına yaklaşmasını, türünü kaldırmasını bekliyordu. O zaman annesinin yüzünü yeniden görecekti. Annesi ona gülümseyip öpecekti. Onun kokusunu, elinin tatlı okşayışını hissedecek. Tıpkı annesinin ayaklarını gıdıkladığı bazı akşamlar, yerlerde yuvarlandığı ya da annesinin yüzüklerle dolu, bembeyaz elini ısırırken kahkahalarla güldüğü gibi gülecek, sevincinden ağlayacaktı. Daha sonra yaşlı dadısı rastlantıyla ona annesinin ölmediğini ama kötü olduğu için buna inanamıyordu. Çünkü seviyordu onu. Babasıyla Lidia Ivanovna'nın onun öldüğünü söylediklerini anlatınca onu daha dikkatli aradı ve bekledi. O gün yaz bahçesinde leylak renginde tülü olan bir kadın görmüş ve annesi olduğunu sanmıştı. Kadının kendisiyle aynı yoldan gittiğini görünce de yüreği çarpmaya başlamıştı. Ama kadın evlerine kadar gitmemiş, bir yerlerden sapıp gözden gitmişti. Sergey bugün annesine her zamankinden daha fazla bir sevgi besliyor ve babasını beklerken çakısıyla masasının kıyısını yontuyor, parlak gözleriyle önüne bakıp annesini düşünüyordu.
İşte babanız dedi Vasili Lukiç. Sergey hemen yerinden kalktı, babasına yaklaştı, elini öptü ve ona bakarak almış olduğu Alexey Nevski nişanı yüzünden sevinç izleri aradı. Alexey Alexandrovich bir koltuğa oturdu, elini eski bir ahit cildi alıp açtı.
Gezintin iyi geçti mi diye sordu. Alexey Alexandrovich sık sık Serioja'ya her Hristiyan'ın eski ahidi eksiksiz bilmesi gerektiğini söylerdi. Buna karşılık kendisi de sık sık kitaba bakma gereksinimi duyardı. Serioja bunun farkındaydı. Evet babacığım iyi eğlendim dedi Serioja. Yan oturmuş sallanıyordu. Oysa bunu yasaklamıştı babası. Nadenka'yı gördüm. Lidia Ivanovna'nın büyüttüğü yeğeniydi Nadenka. O bana size yeni bir nişan verildiğini söyledi. Sevindiniz mi babacığım?
Önce böyle sallanma dedi Alexey Alexandrovich. Sonra da şunu öğren. Bizim için değerli olan ödül değil de çalışma olmalıdır. Bunu sana anlatmak isterdim. Yalnızca ödül peşinde koşarsan çalışmak zor gelir sana. Ama çalışmayı seversen ödül kendiliğinden gelir.
Alexey Aleksandrovich o gün 118 imza atarken bu sevimsiz işte dayandığı tek noktanın görev duygusu olduğunu anımsıyordu. Seryoja'nın sevgi ve neşeyle parlayan gözleri babasının bakışları altında söndü ve yere eğildi. Bu babasının kendisiyle konuşurken her zaman takındığı, sanki kitaplarda sözü edilen, Seryoja'nın hiç benzemediği düşsel çocuklardan biriyle konuşuyormuş gibi yüksek memur tavrıydı. Ama babasıyla olduğu zamanlar Seryoja bu kitap çocuklarına benzemeye çalışıyordu. ''Beni anladığını sanıyorum.'' dedi Alexey Aleksandrovich. Seryoja düşsel çocuk rolü yaparak ''Evet babacığım.'' diye karşılık verdi. Ders İncil'den birkaç ayeti ezbere okumak ve eski ahidin başını yinelemekten oluşuyordu. Seryoja ayetleri oldukça iyi biliyordu ama birden babasının ağlının görünüşünden etkilenip şaşırdı. Bir ayetin sonunu başka bir ayetin başına getiriverdi. Alexey Aleksandrovich bundan Seryoja'nın okuduklarını anlamadığı sonucunu çıkardı ve kızdı. Kaşlarını çattı ve Seryoja'nın pek çok kez dinlediği ama birdenbire sözcüğünün zarf olduğunu anlayamadığı için aklında tutamadığı bir şeyi açıklamaya başladı. Seryoja babasına korkuyla bakıyor ve bir tek şey düşünüyordu. Kimi zaman babasının istediği gibi bu açıklamaları yinelemesi gerekecek miydi acaba? Bu korkuyla aklı karıştı ve artık hiç anlamaz oldu. Ama babası bunu yineletmedi. Kutsal tarih dersine geçti. Seryoja olayları çok iyi anlattı. Ama bu olaylardan ne gibi bir sonuç çıkarmak gerektiğini açıklamak zorunda kalınca bu ders yüzünden daha önce bir kez cezalandırılmış olmasına karşılık işin içinden çıkamadı. Tek bir söz bile söyleyemediği, şaşırdığı, masayı çiziktirip iskemlesinde sallanmaya başladığı en kötü an, tufandan önceki peygamberleri sırayla sayması gerektiği an oldu. Ölmeden önce gökyüzüne çıkan İdris peygamberi anımsıyordu yalnızca. Bütün adları öğrenmiş ama o anda unutuvermişti tümünü de. Yalnızca İdris'in adını anımsıyordu. Çünkü kutsal tarihte en sevdiği kişi İdris'ti ve onun sonunda gökyüzüne yükselişi, gözlerini babasının saat zincirine ve yeleğinin yarı iliklenmiş bir düğmesine diktiği şu anda kafasında kaynaşan uzun bir dizi hayalle birleşiyordu. Seryoja kendisine çok sık sözü edilen ölüme inanmıyordu. Özellikle de kendisinin ölebileceğini kabul etmiyordu bu. Onun için tümüyle olanaksız ve akıl almaz bir şeydi. Bununla birlikte ona herkesin ölmek zorunda olduğunu söylüyorlardı. İnandığı pek çok kişiye soru sormuştu ve tümü bu aynı şeyi söylüyordu. Dadısı bile istemeyerek de olsa olayı doğrulamıştı. Peki ama İdris neden ölmemişti? Demek ki herkes ölmüyordu. Bu peygamber dışındakiler neden onun gibi ölmeden gökyüzüne yükselmeyi hak etmesinlerdi? Kötüler, yani Seryoja'nın sevmedikleri ölebilirlerdi. Ama iyiler pekala da İdris gibi olabilirlerdi. Peki bu peygamberler kimlerdi? İdris. Onları saydın. Çok kötü Seryoja, çok kötü. Bir Hristiyan'ın bilmesi gereken temel şeyleri öğrenmeye çalışmazsan neyle ilgileneceksin sen? Dedi babası kalkarak. Senden hoşnut değilim. Piotr Ignatiç de, baş öğretmeniydi bu. Hoşnut değiliz senden. Seni cezalandırmak zorundayım. Babası ve öğretmeni Seryoja'dan hoşnut değillerdi. Gerçekten de iyi çalışmıyordu. Bununla birlikte yeteneksiz bir çocuk da değildi. Tam tersine öğretmenin onu örnek olarak gösterdiği çocuklardan daha yetenekliydi. Babası çocuğun kendisine öğretilen şeyleri öğrenmek istemediğini düşünüyordu. Çünkü ruhunun babasıyla öğretmenin ileri sürdüklerinden daha farklı gereksinimleri vardı. Ve öğretmenleriyle mücadele ediyordu. 9 yaşında bir çocuktu o yalnızca ama ruhunu iyi tanıyordu. Ona değer veriyor ve göz kapağı nasıl gözü koruyorsa o da sevgi anahtarı olmadan oraya girmek isteyen herkese karşı ruhunu savunuyordu. Öğretmenleri öğrenmek istemediği için ona sitem ediyorlardı. Oysa onun ruhu öğrenme isteğiyle yanıp tutuşuyor. Kapitoniç'ten, yaşlı dadısından, Nadenko'dan, Vasili Lukiç'ten öğreniyor, öğretmenlerinden öğrenmiyordu. Babasıyla öğretmenlerinin çarktan akmasını istedikleri buz su kendisine başka bir yol bulmuştu ve oradan akıyordu. Seryoja cezalandırıldı. Lidya Ivanovna'nın yeğeni Nadenka'ya gitmesi yasaklandı ama bu ceza onun yararına oldu. Keyfi yerinde olan Vasili Lukiç ona yel değirmeni yapmasını öğretti. Seryoja akşamı çalışarak ve elleriyle kanatlarını tutunarak havada dönebilmek için bir yel değirmeninden nasıl yararlanılabileceğini düşünmekle geçirdi. Bütün akşam boyunca Seryoja annesini hiç düşünmedi. Ama yatağa yatar yatmaz bunu anımsadı ve Tanrı'ya onu daha fazla saklamaması için yakardı. Yarın doğum gününde onu görmeye bir gelseydi. Vasili Lukiç Tanrı'dan başka ne istediğimi biliyor musunuz? Daha iyi çalışmanı mı? Hayır. Oyuncak alman için mi? Hayır, bilemezsiniz. Çok güzel bir şey ama bir giz bu. Eğer olursa size söyleyeceğim bunu. Hala bilemediniz mi? Hayır, bulmak da istemiyorum. Söyleyin bana, dedi. Vasili Lukiç gülümseyerek. Hadi yatın artık, bunu söndürüyorum. Seryoja neşeyle gülümseyerek, mum olmayınca düşünmenin istediğimi daha iyi görüyorum. Bak hele, az daha gizimi söyleyecektim. Seryoja karanlıkta annesinin sesini duyduğunu, varlığını hissettiğini sandı. Annesi yanındaydı ve sevgi dolu bakışlarıyla onu sarmalıyordu. Sonra değirmenler bir çakı gördü, her şey birbirine karıştı ve uykuya daldı. Vronski ve Anna, Petersburg'un en iyi oteline inmişlerdi. Vronski zemin katına, Anna da birinci katta, çocuğu, süt anne ve hizmetçisiyle birlikte dört odalı geniş bir daireye yerleşti. Vronski hemen ilk günden ağabeyini görmeye gitti. Orada işleri için Moskova'dan gelmiş olan annesiyle karşılaştı. Annesi ve yengesi onu her zamanki gibi karşıladılar. Yabancı ülkelere yaptığı yolculukla ilgili sorular sordular. Ortak dostlarından söz ettiler. Ama Anna ile ilişkisi konusunda tek söz bile söylemediler. Ertesi sabah onu görmeye gelen ağabeyi Anna'dan söz eden ilk kişi oldu. Alexey Vronski de Bayan Karenina ile olan ilişkisini evlilik ilişkisi gibi gördüğünü, onun boşanacağını umduğunu ve onunla evleneceğini belirtmek fırsatını buldu. Onu yasal bir eş olarak gördüğünü ekleyerek ağabeyinin bütün bunları aynen annesine ve yengesine anlatmasını istedi. Herkes beni onaylamayabilir ama benim için fark etmez, dedi Vronski. Ama ailem benimle yakın ilişkisini sürdürmek istiyorsa, karımla da yakın ilişkiye girmek zorundadır. Kardeşinin düşüncelerine her zaman saygılı olan ağabey, onun haklı olup olmadığına karar veremeden bu nazik sorunun çözümünü başkalarına bıraktı. Kişisel olarak onun söyleyecek sözü yoktu. Alexey ile birlikte Anna'yı görmeye gitti. Vronski herkesin yanında dediği gibi ağabeyinin yanında da Anna'ya siz diyor, ona yakın bir dostuna davrandığı gibi davranıyordu. Ama ağabeyinin ilişkilerini bildiğinden haberi vardı. Hep birlikte Anna'nın Vronski'nin malikanesine gitmesinden söz ettiler. Vronski sosyedeki deneyimlerine karşılık bu yeni durumu konusunda tuhaf bir yanılgıya düşüyordu. Sosyetenin kendilerine kapalı kalacağını herkesten daha iyi bilmesi gereken o, şimdi eski değer yargılarını bir yana bırakarak toplumun görüşlerinin çok değiştiğini, belli belirsiz garip düşünceler öne sürerek kendini kandırmaya çalışıyordu. Vronski farkında olmadan şimdi her türlü gelişimden yanaydı. Öyle ki çiftin sosyeteye kabul edilip edilmeyecekleri sorusu sorulmuyordu artık. Saray sosyetesini saymamak gerek elbet ama akrabalarımız, dostlarımız olanları anlayacaklardır diye düşünüyordu. İnsan durumunu değiştirebileceğini bildiği zaman saatlerce bağdaş kurup oturabilir. Ama kımıldamanın olanaksız olduğunu bilirse kasılmalar başlar. Bacaklar farkında olmadan yasak yöne doğru uzanır. Vronski'nin sosyetede hissettiği şey de aynen böyleydi. Yüreğinin derinliklerinde sosyetenin Anna'ya ve kendisine kapalı olduğuna inanmasına karşın durmadan sosyetenin düşüncesini değiştirip değiştirmediğini, onları kabul edip etmeyeceklerini anlamaya çalışıyordu. Ama çok geçmeden kendisine açık olan sosyetenin Anna'ya kapalı olduğunu anladı. Tıpkı körebe oyunundaki gibi ona doğru kalkan eller dostunun önünde hemen iniveriyordu. Petersburg'da ilk karşılaştığı sosyete hanımlarından biri kuzeni Betsy oldu. Sonunda karşılaştık diye bağırdı Betsy neşeyle. Anna nasıl? Çok sevindim. Nereye indiniz? Yurt dışındaki o güzel gezinizden sonra Petersburg'un size ne kadar korkunç görüneceğini kolayca düşünebiliyorum. Roma'daki balayınızı hayal ediyorum. Boşanma işi ne oldu? Çözümlediniz mi? Vronski, Betsy'nin boşanma işinin henüz çözümlenmediğini öğrenir öğrenmez neşesinin kaçtığını fark etti. Beni taşa tutacaklarını biliyorum, dedi. Ama yine de Anna'yı görmeye geleceğim. Evet, kesinlikle geleceğim. Epey kalacak mısınız? Gerçekten de o gün Anna'yı görmeye geldi. Ama eski havası yoktu. Cesaretiyle gururlanıyor gibiydi ve Anna'nın bağlılığının ve dostluğunun kanıtını anlamasını istiyordu. yalnızca günlük olaylardan söz ederek 10 dakikadan fazla kalmadı. Giderken, "Bana boşanmanın ne zaman olacağını söylemediniz," dedi. "Diyelim ki ben bunu aldırmıyorum ama evlenmediğiniz sürece karşınızda size soğuk davranan ukalalar bulacaksınız hep. Şimdi bu iş öyle kolay ki. Demek cumaya gidiyorsunuz. Burada bir daha görüşemeyeceğimiz için üzgünüm." Betsy'nin tavrından Vronsky'nin sosyetenin onları nasıl karşılayacağını anlaması gerekirdi. Ama o yine de ailesinin içinde bir deneme yapmak istedi.
Ayrım sonu.